Ayrım 25.
Onun aslına değin bu görüş 17. yüzyıldan beri gelenekte yaşamaktadır. Çingene sanatçıların seyirlik halk oyunlarının birçok çeşitleri gibi Karagöz oyunlarını da işlemiş oldukları göz önünde tutulursa, Karagöz tipinin çingene asıllı hayalcilerin marifetiyle gölge oyununa girmiş olması düşünülebilir. Evliya Çelebi'den beri pek çok çingene usta oyuncuların Türk gölge tiyatrosundaki payları bilinen bir şeydir. Karagöz oyunlarını açık saçık ayıp şeylerden tenzih etmek çabası gibi, Karagöz'ün veya herhangi bir tipin şu ya da bu asıldan gelmesini bu ünlü halk sanatına yakıştırmamak, yersiz ve anlamsız bir alınganlıktan başka bir şey değildir. Soru 92. Bir Karagöz piyesi nasıl kurulmuştur? Karagöz oyunu 4 bölümden meydana gelir. 1. Mukaddeme. Hacivat bir semai arkasından da bir gazel okuyarak, seyircilerin oturuşlarına göre sol taraftan perdeye gelir. Bir eğlence ister. Bu isteğini hep aynı kalıp sözlerle tekrarlar. Yar bana bir eğlence. Böylece sanki oyunun amacını bildirir. O akşamki oyun her zamanki gibi seyircileri eğlendirmek için tertiplenmiştir. Hacivat'ın bağırmasından rahatsız olan Karagöz, kendi evinin bulunduğu kabul edilen sağ taraf yerden fırlar, Karagöz'e çıkışır, ona vurur. 2. Bu ilk çatışmadan sonra Karagöz'le Hacivat arasında muhavere başlar. Bu bölümde çoğu kez her oyuna uygulanabilen hazır bir ikili konuşma konusu geliştirilir. Bu kalıplaşmış muhaverelerin bir listesini Metin Andın kitabında bulacaksınız. Muhavere bir tekerleme de olabilir. Yani Karagöz'ün ya da Hacivat'ın olmayacak bir şeyi başlarından geçmiş gibi anlatmaları. Bu maceranın çoğu kez bir rüya olduğu sonunda anlaşılır. Muhaverede tekerlemeler dışında müzik, edebiyat, bilmece ve benzeri gibi konularda işlenir. 3. Fasıl bölümü. Burada oyuna adını veren asıl konu ele alınmış, sahneye konmuştur. Bunların kümelenmelerini yukarıda gösterdik. 4. Bitiş. Faslın sonunda sahnedeki kişiler bir vesile ile dağılırlar. Karagöz Hacivat'a bir kez daha dayak attıktan ve her vuruşunda Hacivat'ın sözlerine tekerlememsi cevaplar verdikten sonra Hacivat, "Yıktın perdeyi, eyledin viran, varayım sahibine haber vereyim hemen," der. Karagöz de Hacivat'a, "Bir daha yakan elime geçerse," gibilerden bir tehdit savurduktan, seyircilerden de, "Her ne kadar sürçülisan ettikse af ola," diye özür diledikten ve gelecek oyunu bildirdikten sonra perdeden çekilir, oyunda sona erer. Karagöz oyununun önemli bir özelliği, tıpkı orta oyununda ve seyirlik köylü oyunlarında da olduğu gibi, sahnenin itibari bir değer taşımasıdır. Oraya Karagözcüler, küşteri meydanı derler. Genel olarak İstanbul'un orta halli bir mahallesinde bir meydan, bir sokak başı olarak düşünülebilir burası. Perdenin sağ tarafında dekor filan bulunmadığı halde Karagöz'ün evi, solda da Hacivat'ın ve başka kişilerinki varmış gibi kabul edilir. Karagöz hep sağ taraftan sahneye girer. Öteki kişiler sol taraftan. Karagöz'ün başı ikide bir perdenin sağ yukarı köşesinden görünür. Sahnede konuşanların sözlerine karışmak, kendi kendine bir tuhaf düşünce ortaya atmak gibi durumlarda burası Karagöz'ün penceresi sayılır. Fasıl bölümünde yine çoğu kez Karagöz'ün evi o tarafta sayılır. Bazı konularda perdenin sağına ve soluna birer yeri temsil eden dekorumsu suretler konur. Örneğin Ferhat ile Şirin oyununda sağda Elma Dağı, solda Şirin'in kasrı vardır. Bakkal oyununda Karagöz'ün tarafı bakkal dükkanı farz edilir. Çünkü Karagöz bakkal olmuştur. Karagöz'ün sağdan öteki aktörlerin soldan girmeleri, Karagöz'ün oyunun baş kişisi olarak önemini gösteren bir olgudur. Karagöz bütün öteki aktörlerle devamlı olarak karşı karşıyadır. Onun konu gereğince perdede bulunmadığı seyrek hallerde sağ taraf boş kalmış olur. Karagözcü sol eliyle Karagöz'ü, sağ eliyle öteki kişileri oynatır. Bu yüzden de suretler, Karagöz'le bütün öteki kişiler karşı karşıya gelecek biçimde değneğe takılmışlardır ve o biçimde sahneye çıkarlar. Soru 93. Orta oyunu nasıl tanımlanır, tekniği nedir? Orta oyununun halk seyirlik oyunları kümesine giren öteki türlerle ortak yönlerini yukarıda soru 82, kısaca gözden geçirdik. Şimdi orada sözü edilmeyen yönleriyle tekniğini belirterek, bu oyunun tanımlanmasını tamamlayalım. Orta oyunu çok aktörlü, çalgılı bir oyundur. Çalgının işe karışması sadece başta sonra bir de Karagöz'de olduğu gibi sahneye giren her yeni aktörü haber verme sırasındadır. Oyun sahne olarak kabul edilen ve etrafı seyircilerle çepeçevre çevrilmiş bir alanda oynanır. Orta oyunu daha çok yaz mevsimlerinin, mesire yerlerinin oyunudur. Ama kapalı yerlerde, hanlarda hatta bazı tiyatro sahnelerinde de oynandığı olmuştur. Orta oyuncularının palanka kelimesiyle adlandırdıkları oyun alanı herhangi bir yerde kolaylıkla hazırlanabilir. Onun için de orta oyuncularının belli bir yerde her zaman kullandıkları hazır sabit bir alanları yoktur. Seyircilerin oturdukları yerin hemen arkasında ve oyun yerine sahneye, aktörlerin girmesi için serbest bırakılan kapıya yakın kıyafet değiştirme yeri vardır. Sahne olarak kabul edilen yer boyutları aşağı yukarı 15 x 25 metre kadar yuvarlak veya yumurtamsı bir alandır. Seyircilerle oyun yeri ip gerilmiş kazıklarla ayrılır. Meydanın sağı kadınlar içindir. Eskiden buraya kafes konurdu. Sol taraf erkek seyircilerindir. Çalgıcılar da burada seyircilerin tam önünde yer alırlar. Çalgı takımı en azından bir zurna ile bir çifte naradır. Dekor denilecek başlıca iki nesne vardır. Birincisi oyun yerinin sağ tarafında yeni dünya denilen ve evi temsil eden paravanamsı bir şey. İkincisi de dükkan denilen daha kısa boylu iskemlemsi bir şey. Oyunların hemen hepsinde evinde, dükkanında oyunun akışına hareket noktası olacak nitelikte önemli rolleri vardır. Oyunun konusuna göre bazı dekorlar ve döşeme araçları kullanıldığı da olur ama bu zorunlu değildir. Orta oyununun asıl eylemine giren aktörler üzerinde aşağıda ayrı bir soruda duracağız. Oyunun eyleme karışmayan kişileri köçekler ve curcunacılardır. Köçekler eskiden asıl oyun başlamadan önce bir rakıs gösterisi yaparlardı. Curcunacılar da yine fasıla girmeden çalgının da koşulduğu bir ezgiyle bir takım tekerlemeler ve türlü maskaralıklarla bağıra çağıra bir curcuna havası meydana getirirlerdi. Sonraları köçeklerin de curcuna bazlarında oyunda yer alma zorunluluğu kalkmış, yani orta oyunu daha az kalabalık bir kadroya indirilmiştir. Klasik bir oyun son aldığı biçimde curcuna ve köçek öğelerinden sıyrılmış olarak şöyle bölümlenir. 1. Zurnanın pişekar havası ile pişekar gelir. Zurnacı ile kısa bir konuşma yapar. Sonra zurna kavuklu havasını çalar. Kavuklu ile kavuklu arkası konuşarak sahneye çıkarlar. 2. Pişekarla kavuklunun konuşmaları iki bölümdür. Birincisi lalettayin, iki tanıdığın hoş beşidir. İkinci bölüm tekerlemedir. Bu masalların uzun hikaye tarzındaki tekerlemelerine benzer. Kavuklu başından geçmiş garip bir macerayı anlatır. Sonunda bunun bir rüya olduğu anlaşılır. Bu tekerlemelerden adları bilinen 15 kadarının özetleri, bir tanesinin de tam metni Metin Ant'ın kitabında verilmiştir. 3. Fasıl. Asıl oyunun kişilerinin bir bir sahneye gelip karışacakları basit macerayı canlandıran bölüm. Bu fasıllardan pek çoğu konuları bakımından Karagöz fasılları ile ortaktır. 4. Bitiş. Pişekar kavuklu ile son bir konuşma yapar. Seyircilerden özür diler, tıpkı Karagöz'de olduğu gibi. Her ne kadar sürçülisan ettikse af ola der. Bir dahaki oyunun yerini ve zamanını bildirir. Seyircileri iki eliyle selamlar. Zurna ey gaziler havasını çalarak giden seyircileri uğurlar. Orta oyununda Karagöz'e baka söz hüneri şüphesiz daha önemli bir yer tutar. Daha çok ustalık ister. Çünkü burada bütün konuşmalar bir tek aktörün işi değildir. Karagöz'de ve Meddah'ta tek aktörün konuşması söz serbestliğini sınırlandıran bir niteliktir. Burada ise her aktör karşısındakine laf yetiştirmek durumundadır. Bu da bir türlü yarışmadır. Orta oyununun geleneğinde aktörlerin bu yarışmalarının iki yönünü birden anlatan bir deyim vardır. Çene yarışı. Bu aktörlerin birbirine söz yetiştirme çabaları hem de mimik tuhaflıkları ile birbirini geçme denemeleri anlamına gelir. Özellikle çenesini yukarıya doğru kaldırarak suratına en acayip biçimi veren bu yarışı kazanmış olur. Görülüyor ki bu sanatta mimik de söz kadar önemli sayılmaktadır. Öyle ki gelenek bu öğelerin ikisini birden çift anlamlı çene yarışı deyimiyle adlandırmıştır. Mimik yarışmasını ağzında en az dişi olan, yani sanatta tecrübesi çok olan yaşlı sanatçılar kazanacaktır. Bu söylentiye göre orta oyuncular çene yarışına o kadar önem verirlermiş ki, iyi çene yarıştırmak için sağlam dişlerini söktüren sanatçılar bile olmuş. Orta oyununun canlı aktörlerle oynanışı ve bir meydanda seyircilerle karşı karşıya bulunmaları, sözlerine edep ve terbiye sınırlarını aşmamasını, çok açık olmaktan kaçınılmasını gerektirmiştir. Halbuki Karagöz'de oyuncu perdenin gerisine gizlenmiş ve sözlerinin sorumluluğunu deriden yapılma cansız kişilere yüklemiştir. Hayal oyununda edepsizce konuşmaları ile halkı en çok eğlendiren Karagöz'ün orta oyunundaki karşılığı olan Kavuklu'nun ustasından icazet aldıktan sonra bir zaman böyle münasebetsizlikleri yapmaması için ustasının kontrolünde kaldığını bazı tanıklardan öğreniyoruz. Mimik ve benzetmeci hareketler orta oyununda öteki seyirlik oyunlardan çok daha önemli bir yer tutar. Temsil araçlarının perde ve perde gerisindeki suretler olması, Karagöz'de kendiliğinden hayal çağrışımlarına imkan vermektedir. Bunu orta oyununda aktörler mimikleri ve benzetmeci hareketleriyle sağlayacaklardır. Kavuklu ile Pişekar'ın konuşmaları sırasında Kavuklu'nun bazı da öteki kişilerden birinin oyun yapısındaki bu gerçek dışı niteliğine bir türlü akıl erdiremedikleri, bunu saçma buldukları yollu karşılıkları ile orta oyununun bu ayırt edici özelliğinden komik bir etki çıkarıldığı olur. Bir örnek görelim. Bir oyunda Kavuklu ve Pişekar birlikte gah yayan, gah tramvayla uzun bir yol alıyorlarmış taklidi yaparlar meydanda. Sonunda Kavuklu dayanamaz, ulan bir saatte şurasını dört döndük, olduğumuz yerden bir karış bile ayrılmadık, yoksa eğleniyor musun der. Orta oyununda mimiklerden başka şüphesiz bu sanatın gelişimindeki daha önceki aşamalardan, örneğin hokkabazlıkla birlikte yürütüldüğü dönemden miras kalmış öğeler olarak el ayak hünerleri de önemli bir yer tutar. Ahmet Rasim Kavuklu'nun bu hünerlerinden bir bölüğünü şöyle sıralıyor. Kavuğu düşürmeden başının bir hareketiyle sol kolu üzerine atabilmek, biniş eteklerini savurup toplamak, pabuç sektirmek, vücut şiddetle sendeleyerek düşmek, muhakkak göründüğü halde birdenbire toplanıvermek. Kavuklu Hamdi öyle pabuç sürer öyle sürçerdi ki gülmemek mümkün değildi. Soru 94. Orta oyununun konularında ve tiplerindeki özellikler nelerdir? Orta oyunu fasıllarının listeleri ile Karagöz'ünkiler karşılaştırılınca görülür ki pek çoğu Karagöz'le ortaktır. İçlerinde tülahatın malı olanlar da vardır. Çünkü orta oyunu bu seyirlik halk oyunu türüyle yakınlığı olan bir oyundu. Ve gelişiminin son aşamasında onunla alışverişi daha da çoğaldı. Bütünüyle orta oyununa özgü oyunlar var mıdır? Bu soru incelenmemiştir. Karagöz metinlerine bakarak pek az sayıda orta oyunu metni bize ulaşmıştır. Çünkü orta oyununun yapısı ve tekniği gereğince metinlerini bir tek sanatçının yazıya geçirmesi mümkün değildir. Son orta oyuncularının sağlığında ve oyun henüz canlıyken ses makineleri ve film gibi bugünkü teknik araçlar yoktu. Bu yüzden de onların tam metinleri tespit edilememiştir. Ve incelemeler çok az metne dayanmak zorunluluğundadır. Bu metinlerde sanatçılardan birinin ya da ötekinin anılarından belleklerinde kalmış, çok tekrarlanmış, tutunmuş, ezberlenmiş parçalardan ibaret kalmıştır. Metin Andın incelemelerinde belirttiği önemli noktalardan biri, fasıl bölümünde konuların Karagöz oyunlarına baka gerçekçi kalma zorunluluğudur. Cin, peri, ejderha ve benzeri gibi öğeleri olan metinlere orta oyununda yer verilmeyeceği açık bir şeydir. Bundan başka tekerlemede orta oyununda Karagöz'dekinden daha önemli bir yer tutar. Karagöz'de tekerleme muhavere bölümünde geçer ve zorunlu değildir. Muhavere ya tekerleme olur veya başka bir konu üzerine döner. Orta oyununda ise baştaki konuşmadan sonra tekerlemenin ayrı bir bölüm olarak söylenmesi bir kural gibidir. Fasıl dışındaki bölümler bakımından yine Karagöz'den bir farkı da hayal oyununun ciddi anlamına, temsil ve remiz yönlerine dikkati çeken şiirlerin, Semai ve Perde Gazeli'nin, karşılıkları ile kişilerin gelişini haber veren türkülerin bulunmamasıdır. Bunların yerini sözsüz olarak zurna ile çifte naranın ezgileri tutar. Kişilere gelince orta oyununda Gölge Tiyatrosu'ndaki Karagöz'ün yerini Kavuklu, Hacıvat'ınkini de Pişeker alır. Bu iki kişi oyun içinde birbirlerine hep kendi gerçek isimleriyle, örneğin Hamdi, İsmail ve benzeri seslenirler. Pişeker'ın rolü Hacıvat'ınkinden çok daha önemlidir. Şu anlamdaki o aynı zamanda oyun boyunca da bir çeşit rejisörlük görevini sürdürür. Pişeker Kavuklu ile çekişir, alaya alındığı olur. Ama Kavuklu'nun da ona saldırmaları Karagöz'ünki kadar ileri varmaz. Kavuklu'dan dayak yemesi söz konusu olmaz. Öteki kişiler aşağı yukarı Karagöz oyunundakilerin karşılıklarıdır. Zenneler, kadın, kılığında erkek oyuncular, taklitler, çelebiler ve benzeri. Beberuhi karşılığı olan rolü gerçekten kambur ya da cüce bir aktör oynar. Bu tipin bazı oyunlarda Kavuklu arkası denilen kişi olduğu görülüyor. Ama Kavuklu arkası bazı hallerde Kavuklu'nun çıraklığını yapan Kavuklu adayı bir aktör de olur. Soru 95. Orta oyununun geçmişi, oluşum ve gelişimi üzerine neler biliyoruz? Yukarıda tekniğini, konularını, kişi tiplerini nitelendirerek tanımlamaya çalıştığımız orta oyununun birçok yönleriyle Karagöz oyununa benzemesinden ve onun orta oyunu adıyla ancak 19. yüzyılın ilk yarısından beri gösterilmiş olmasından, bu konu üzerinde incelemeler yapanlar, orta oyununun bu tarihlerde Karagöz'ün canlı aktörlerle oynanan bir oyun şekline uygulanması sonucu olarak çıktığı kanısına varmışlardır. Metin Ant bu verilerle yetinerek bu sanat türünün çıkışına bu kadar yakın bir tarih gösterilmesinin yanlış bir görüş olduğu üzerinde durur. Çünkü en eskilerinden başlayarak mim oyuncuları, maskaralar, çengiler ve şenliklerdeki eğlencelerde bir çeşit inzibat vazifesi gören tulumcular ve cin askerleri de taklitlerle halkı eğlendirirlerdi. Bu taklitlerde az da olsa söz öğesi vardı. Öte yandan orta oyununun bu adla anıldıktan sonra da bütün bu şenlik oyuncularının kişilerini gösterilerine kattıklarını biliyoruz. Curcunabazlar ve köçekler gibi. Türkler arasında epey eski bir tarihten beri canlı aktörlerin rol aldığı söyleşmeli oyunlar, yani bir çeşit halk tiyatrosunun bulunduğuna da tanık olacak belgeler vardır. Bunların en eskisi 12. yüzyıla çıkar. Bizanslı Prenses Anna Komnena kitabında babası imparatorun hastalığını taklit eden sahnelerle Türklerin eğlendiklerini bildirir. Bu belki de taklitli söyleşmeli bir oyundu.